Ayrım 12.
Onları öldürebileceğiniz nasıl aklınıza geliyor? Leslie'nin çenesini kaldırdı, gözlerine baktı. Unutmayın, desenin içindeki hiçbir şey rastgele değildir. Hiçbir şey nedensiz değildir. Nedeni ne olabilir ki? Diye terslendim. Sen orada değildin, o korkuyu hissetmedin. Moskova'daki gece birden geri döner gibi oldu. Sanki karanlıkta kendi ailemizi öldürmüşüz gibi. Richard, desende tüm olasılıklar var, dedi o yumuşacık sesiyle. Tam bir seçim özgürlüğü, kitap gibi. Her olay bir kelime, bir cümle, sonsuz bir hikayenin parçası. Her harf sonsuza dek sayfanın üzerinde kalıyor. Değişen bilinç yalnızca. Neyi okuyup neyi okumamanın kararı. Nükleer savaşlı bir sayfayı açtığınız zaman umutsuzluğa mı kapılıyorsunuz? Yoksa demek istediği şeyi mi öğreniyorsunuz? O sayfayı okurken mi öleceksiniz? Yoksa diğer sayfaları okumaya devam mı edeceksiniz? Giderek daha mı çok erdem kazanacaksınız? Biz ölmedik dedim. Ve umarım daha fazla erdem kazanmışızdır. Siz Tatiana ve Ivan Krilov'la bir sayfa paylaştınız. O sayfayı okuyup bir sonraki sayfayı çevirdiniz. Hala duruyor o sayfa, şu an bile. Okumayı seçen herhangi bir kimsenin yüreğindeki duyguları değiştirmeyi bekliyor. Ama siz öğrendikten sonra bir daha okumanız gerekmez. O sayfayı geçtiniz artık. Onlar da geçtiler. Geçtiler mi? Dedi Leslie. Umut duymaya cesaret etmişti. Pai gülümsedi. Linda Albright size biraz Tatiana Kirilova'yı hatırlatmadı mı? Christoph da bir bakıma dostunuz Ivan'ı hatırlatmıyor mu? Hava oyunları pilotlarınız savaşı bir dehşet olmaktan çıkarıp bir eğlence haline sokmamışlar mıydı? Kendi dünyalarını yok olmaktan kurtarmamışlar mıydı? Kim sanıyorsunuz onları siz? Moskova'daki korkunç geceyi bizimle birlikte okuyanların aynıları mı? Pay, evet diye karşılık verdi. Aynı zamanda biz oluyorlar öyle mi? Diye sordum. Evet, gözleri parladı. Sen ve Leslie, Linda ve Tatiana, Maşara, Jean-Paul, At-Ela, Ivan, Atkin ve Tink, Pai, biz hepimiz biriz. Kumlara minik dalgacıklar sıçrıyordu. Ağaçlarda rüzgarın yumuşak sesini duyuyorduk. Sizi bulmamın bir nedeni var, dedi. Sizin At-Elah'ı bulmanızın da bir nedeni var. Savaş ve barışa önem mi veriyorsunuz? O zaman savaş ve barışın iç yüzünü anlatan sayfalara iniyorsunuz. Birbirinizden ayrılmaktan, ölmekten, birbirinizi kaybetmekten mi korkuyorsunuz? Size ayrılık ve ölümü öğreten sayfalara iniyorsunuz. Öğrendikleriniz artık çevrenizdeki dünyayı ebediyen değiştirecek. Dünyayı seviyor, insanoğlunun ona zarar verdiğine mi kaygılanıyorsunuz? Olabileceklerin en kötüsünü ve en iyisini görüp her şeyin sizin bireysel seçiminize bağlı olduğunu öğreniyorsunuz. Kendi gerçeğimizi kendimizin yarattığını mı söylüyorsun bize diye sordum. Böyle bir söz vardır bilirim ama pay kabul edemediğim neşeyle güldü. Sonra doğu ufkunu işaret etti. Daha erken, sabahın erken saati dedi. Sesi kısık ve esrarengizdi. Karanlık. Bu kumsal gibi bir kumsalda duruyoruz. Şafağın ilk ışıkları ancak belli oluyor. Soğuk. Biz de orada soğuğun ve karanlığın içinde onunla birlikteydik. Hikayesini yaşıyorduk. Önümüzde sehpamız ve tuvalimiz duruyor. Boyalarımız, fırçalarımız var. Sanki hipnotize olmuştuk o kara gözler karşısında. Paleti sol elimde hissediyordum. Fırçaları da sağ elimde. Tahta saplı fırçalar. Şimdi ışıklar gökte yükseliyor, görüyor musunuz dedi. Gökyüzü alev gibi oluyor, altınlar kaynıyor, buz prizmaları doğan güneşin ışığında eriyor. Görüyorduk, renklerini de. Boya, dedi Pay, şafağı tuvalinde yakala, ışığın yüzüne vursun, gözlerinden sanatına yayılsın, çabuk ol, vakit geçirme, şafağı fırçanla yaşa. Ben ressam değildim. Ama zihnim boyaları tuvale işleyip duruyordu. Leslie'nin tuvalini düşündüm. Onun şafağı çok zarifti. Özenle çizilmiş ışıklar yağlı boya yıldız patlamalarının içinde eriyordu. Bitti mi? Dedi Pay. Fırçaları kaldırdınız mı? Başımızı salladık. Ne yarattınız? Keşke öğretmenimizin resmini yapsaydım. O anda öyle koyu renk bir parlaklığı vardı ki. Leslie, çok farklı iki şafak dedi. Pay, İki şafak değil, diye düzeltti. Ressam şafağı yaratmaz, onun yarattığı... Ah tabii, dedi Leslie. Ressam tabloyu yaratır. Pai yine başını salladı. Şafak bir gerçektir, tablo ise bizim ondan çıkardığımızdır, öyle mi? diye sordum. Tam öyle, dedi Pai. Eğer her birimiz kendi gerçeğimizi yaratacak olsak ne kaos olurdu, düşünebiliyor musunuz? Gerçek yalnızca her birimizin yaratabildiğiyle sınırlanırdı. Başımı evet diye sallayıp hayalimde canlandırmaya çalıştım. Hiç şafak görmemişsem onu nasıl yaratırdım? Karanlık gökyüzüne ne yapardım yeni bir gün başlasın diye? Bir gökyüzü gelir miydi aklıma? Gece gelir miydi? Gündüz gelir miydi? Pai devam etti. Gerçeğin görüntülerle hiç ilgisi yoktur. Bizim o dar görüş biçimimizle de ilgisi yoktur. Gerçek ifade edilmiş sevgidir. Katıksız ve kusursuz sevgidir. Mekanın ve zamanın değmediği bir sevgi. Kendinizi hiç dünyayla bir, evrenle bir, yani her şeyle bir hissedip de içinizi dayanılamayacak bir sevgi kapladı mı? Gözleri Leslie'den bana döndü. Odur gerçek, doğru odur. Ondan ne çıkardığımız bize kalmıştır. Ressamın şafak resmi yapması gibi. Sizin dünyanızda insanlık o sevgiden uzaklaştı. Nefreti, güç mücadelelerini yaşıyor. Kendi daracık nedenleriyle dünyayı oyuncak ediyor. Böyle devam ederseniz hiç kimse şafağı göremeyecek. Şafak her zaman olacak tabii ama insanlar onu bilmeyecek. Ve sonunda onun güzelliğiyle ilgili hikayeler bile bilinçlerinden silinecek. Ah maşara diye düşündüm. Bizim geleceğimiz sen olmak zorunda mısın? Leslie, dünyamıza nasıl sevgi getirebiliriz diye sordu. Öyle çok tehditler var ki, öyle çok at elahlar var ki. Pai bir an durdu. Bize anlatabileceği bir hikaye aradı. Sonra kumların üzerine bir kare çizdi. Diyelim ki korkunç bir yerde yaşıyoruz. Tehdit kenti diyerek kareye dokundu. Burada ne kadar uzun kalırsak o kadar daha az seviyoruz. Şiddet var, bozulma var, insanlarından hoşlanmıyoruz. Yaptıkları seçimleri beğenmiyoruz. Biz oraya ait değiliz. Tehdit kenti bizim yuvamız değil. Kareden uzağa doğru dalgalı bir çizgi çizdi. Açılar oluşturdu. Parmağı ileri geri gitti geldi. Çizginin sonuna bir daire çizdi. Böylece günün birinde bavullarımızı toplayıp arabamıza biniyor gidiyoruz. Barış kentini aramaya. Çizdiği zor yolu parmağıyla izlemeye başladı. Her kavisini, her virajını izledi. Sağa veya sola dönmeyi seçiyoruz. Otoyollara, kestirme yollara giriyoruz. En yüksek umutlarımızın haritasını izliyoruz ve sonunda buraya varıyoruz. Bu güzel yere geliyoruz. Barış kumdaki daireydi. Pai'nin parmağı orada durdu. Konuşurken kuma ağaç diye minik dallar dikti. Barış içinde bir yuva buluyoruz. İnsanları tanıdıkça bizi buraya getiren değerleri paylaştıklarını görüyoruz. Her biri kendi yolunu bulmuş, kendi haritasını izleyerek gelmiş bu kente. İnsanların sevgiyi ve iyiliği seçtiği yere, birbirlerine ve dünyaya karşı. Biz tehdit kentindeki herkesi bizimle birlikte barışa gelmek için ikna etmek zorunda kalmadık. Kendimizden başka hiç kimseyi ikna etmemiz gerekmedi. Barış zaten vardır. İsteyen herkes nereye isterse oraya gidebilir. Bize baktı. Hikayesinden hemen hemen utanıyordu. Barış halkı nefretin aslında gerçeklerden yoksun bir sevgi olduğunu öğrenmişlerdi. Gerçekte hepimiz birken niçin yalanlar söyleyip kendimizi ayırmaya ve mahvetmeye çalışmalı? Tehdit kentinin insanları yok olmayı seçmekte özgürdür. Biz de barışı seçmekte özgürüz. Zamanla tehdit kentindeki insanlar şiddetten bıkabilirler. Belki onlar kendi haritalarını kullanarak barışa gelirler. Bizim seçimimizin aynısını yapıp yok olmayı arkada bırakırlar. Hepsi bu seçimi yaparlarsa tehdit kenti artık bomboş bir hayalet kent olur. Parmağıyla kumlara enine bir 8 çizdi. Barış ile tehdit kenti arasında düzgün kıvrımlı bir yol. Ve günün birinde barış halkı hatırlayabilir, merak edebilir. Tehdit kentinin harabelerini ziyarete gidebilir. Bakar ki mahvedenler gitmiş, gerçek yine görünür duruma gelmiş. Zehirler akacağına temiz dereler akıyor. Kelleşen arazide ve maden ocaklarının üzerinde yeni ormanlar yetişiyor. Kuşlar temiz havada şarkılar söylüyor. Pai yeni kente de ağaçlar dikti. Ve barış halkı kentin kapısında asılı o çarpılmış levhayı tehdit kenti yazısını indiriyor. Yeni bir levha koyuyor. Sevgiye hoş geldiniz. Bazıları tekrar oraya taşınıp enkazı temizlemeye, yeniden şirin sokaklar kurmaya başlıyor. Kentin adıyla yaşayacağına emin ediyorlar. Seçimler sevgililerim benim, anlıyor musunuz? Her şeyin aslı seçimler. O anda o garip yerde anlattıkları anlam ifade etti. Siz ne mi yapabilirsiniz diye sordu. Çoğu dünyalarda olaylar ani mucizelerle değişmez. Değişiklik ülkeler arasındaki incecik bir ipliğin bükülmesiyle başlar. Linda Albright'ın dünyasındaki ilk amatör hava oyunları, sizin dünyanızda Amerikalı seyircilere gösterilen ilk Sovyet dansları, konser veren ilk Sovyet ses sanatçıları. Yavaş yavaş hayatı seçmeyi sürdürün. Neden bir anda değil diye sordum. Hızlı değişiklik imkansızdır diye bir kural yok ki. Hızlı değişiklik elbette mümkün Richard, dedi. Değişiklik her an oluyor. Siz farkına varsanız da varmasanız da. Sizin dünyanız barış geleceğine yönelik ilk umut ipliğiyle 1962 yılında son savaşın ilk günü sona eren diğer dünyalar kadar doğrudur. Her birimiz dünyamızın kaderini seçeriz. Olaylardan önce zihinler değişmek zorunda. O halde temine söylediğim doğru, dedim. Geleceklerimden birinde Sovyetler 1962 yılında sinmediler ve ben de bir nükleer savaşı başlattım. Elbette, desenin binlerce yolu o yıl son buldu. Binlerce değişik Richard oralarda ölüm tecrübesini seçti. Sen seçmedin. Dur bir dakika, dedim. Kurtulamayan değişik dünyalarda da masum insanlar yok muydu? Her taraf patlayınca onlar da kavrulmadı mı, donmadı mı, karıncalara yem olmadı mı? Elbette, ama Richard, onlar gezegenlerinin imhasını seçmişlerdi. Bazıları yanlışlıkla seçtiler, aldırmıyorlardı. Bazıları en iyi savunmanın saldırı olduğuna inandıkları için seçtiler. Bazıları gidişi durduramayacak kadar güçsüz olduklarını sandıkları için seçtiler. Bir geleceği seçmenin bir yolu da onun kaçınılmaz olduğuna inanmaktır. Sustu. Minik ağaçlarla dolu daireye parmağıyla vurdu. Biz barışı seçersek barış içinde yaşarız. Orada yaşayanlarla konuşmanın bir yolu var mı, diye sordu Leslie. Bizim bilmemiz gerekenleri öğrenmiş olan kimliklerimizle konuşmanın. Pay ona gülümsedi. Şu anda onu yapıyorsunuz. Ama nasıl yapabiliriz, dedim. Deniz kuşuna atlayıp trilyonda bir şansı tutturarak değişik bir boyutta seni bulmadıkça nasıl olur? Hayalinde canlandırabileceğin herhangi bir değişik benliğinle konuşmanın yolunu mu istiyorsun? Lütfen, dedim. O kadar esrarengiz bir şey değil, dedi. Ama sonuç veriyor. Konuşmak istediğin benliğini hayal et Richard. Sormak istediğin şeyi sorduğuna kendini inandır. Cevabı duyduğunu hayal et. Dene. Birden ürktüm. Ben mi? Şimdi mi? Neden olmasın? Gözlerimi kapayacak mıyım? İstiyorsan. Bir töreni yok herhalde. Törensellik seni rahatlatıyorsa derin bir soluk al. Renkli ışıklarla dolu bir odaya bir kapının açıldığını hayal et. Kişiyi o ışıkların ya da bir sisin içinde hareket ediyormuş gibi gör. Ya da ışıkları ve sisi boş ver, bir ses duymakta olduğuna inan. Bazen sesleri görüntülerden daha iyi algılarız. Ya da ışığı ve sesi unut. O kişinin bildiklerinin senin içine akışını hisset. İstersen onu da unut. Karşılaşacağın ilk insanın soruyu sorduğun anda sana cevabı vereceğini hayal et ve sor sorunu. Ya da senin için sihirli olan bir kelimeyi söyle. Nasıl istersen, hayal et. Hayal etmeyi seçtim ve bir kelime kullandım. Gözlerim kapalı durumda, konuştuğum anda karşımda değişik kimliğimin belireceğini, bilmek istediğim her şeyi bana söyleyeceğini hayal ettim. Kendimi gevşek bıraktım. Yumuşak renkler, uçuşan pasteller gördüm. Kelimeyi söylediğim anda o insanı göreceğim diye düşündüm. Acelesi yoktu. Renkler ve bulutlar gözlerimin gerisinde kayıp duruyordu. Bir, dedim. Bir anda gördüm. Samanların üzerinde park etmiş duran eski bir uçağın kanadının yanında duruyordu adam. Arkasında mavi gök ve güneşin ışıkları. Yüzünü göremiyordum ama sahne lova yazları kadar sessizdi. Sesini sanki o da bizimle birlikte kumsalda oturuyormuş kadar yakından duydum. Çok geçmeden görüntüleri yatsıyabilmek için tüm bilgilerime gereksinim olacak, dedi. Unutma ki bir dünyadan diğerine kendi boyutlar arası deniz uçağınla geçebilmek için Leslie'nin gücüne ihtiyacın var. Onun da senin kanatlarına ihtiyacı var. Birlikte uçuyorsunuz. Işık tekrar parladı. Şaşkınlıkla gözlerimi açtım. Bir şey var mı, diye sordu Leslie. Var, dedim. Ama nasıl kullanacağımdan tam emin değilim. Ona ne gördüğümü ne duyduğumu anlattım. Anlayamıyorum, dedim. Pay, anlaman gerektiğinde anlarsın, dedi. Deneyimden önce bilgiyi bulduğun zaman, başlangıçta her zaman anlam taşımaz. Leslie gülümsedi. Burada öğrendiğimiz her şey pek pratik değil. Pay yine kumlardaki 8 işaretini parmağıyla izleyerek düşünüyordu. Biz anlayana kadar hiçbir şey pratik değildir, dedi. Bazı benlikleriniz vardır. Deniz uçağıyla uçuyorsunuz diye size tapmaya hazırdırlar. Bazıları da vardır, görünce onların sihirli olduğuna yemin edebilirsiniz. Senin gibi, dedim. Her sihirbaz gibi. Ben sihirliyim. Çünkü siz benim her şeyi nasıl uyguladığımı bilmiyorsunuz. Ben kendini desende ifade eden bir bilinç noktasıyım. Tıpkı sizin gibi. Yine tıpkı sizin gibi ben de hiçbir zaman doğmadım ve asla ölemem. Beni sizden ayırmak bile unutmayın ki var olmayan bir farklılıktan ibarettir. Tıpkı bir saniye önce ya da bir hafta önce siz olan kişiyle bir arada olmanız gibi, diye devam etti Pay. Bir an önce ya da bir hafta sonra siz olacak kişiyle birlikte olduğunuz gibi. Bir ömür önce siz olanla, bir başka hayatta siz olanla, yüz hayatta, yani geleceğiniz dediğiniz şeyde siz olanla da bir aradasınız. Ayağa kalktı, ellerindeki kumları silkeledi. Benim gitmem gerek, dedi. Ressamlarla şafağı unutmayın. Ne olursa olsun, ne oluyormuş gibi gözükürse gözüksün, tek gerçek sevgidir. Leslie'ye uzandı, onu kucaklayıp veda etti. Ah Pay, dedi Leslie. Gidişini görmekten öyle nefret ediyorum ki. Gitmek mi? Gözden kaybolabilirim küçük dostlarım ama sizden asla ayrılamam. Kaç kişi varız ki? Bir, sevgili Pay, deyip onu kucakladım. Güldü. Niye seviyorum sizi, diye sordu. Çünkü hatırlıyorsunuz. Sonra gözden kayboldu. Leslie ile ikimiz uzun süre kumda, Pay'ın çizdiği resimlerin yanında oturduk. Parmağımızı o 8 işaretinin içinden geçirip onu izledik. Onun küçük kentlerini, ormanlarını, bize anlattığı hikayeyi daha çok sevdik. Sonunda Grovley'e yürüdük. Kollarımızı birbirimizin beline sarmıştık. Ben demiri aldım. Leslie'nin pilot kabinine binmesine yardım ettim. Deniz uçağını kıyıdan uzağa itip içine bindim. Martin yavaşça rüzgara uydu. Ben de motoru çalıştırdım. Acaba sırada ne var, dedim. Garip, dedi Leslie. Buraya inip de desenden çıktığımızı sandığımızda bittiğine üzülmüştüm. Şimdi ise Pay'ı yeniden görmek benim için bir şeyin sonunu noktaladı. O kadar çok şeyi o kadar hızlı öğrendik ki, keşke eve dönebilsek, bunları düşünebilsek, ne anlama geldiğini bulsak. Bence de, dedim. Uzun uzun birbirimize baktık. Tek kelime söylemeden ortak görüşte birleştik. Peki, dedim. Eve o halde. Şimdi öğrenmemiz gereken bunu nasıl yapacağımız. Levye'yi öne ittim. Ne hayal gücü çalıştırma, ne gözümde canlandırmak için çaba. Grovley'nin motoru uğuldadı. Deniz uçağı ileri atıldı. Kendi kendime Levye'yi göremediğim zaman bu küçücük iş neden o kadar zor oluyor ki diye merak ettim. Grovley sulardan yükseldiği anda dağ gölü kayboldu. Kendimizi yine olabilecek her dünyanın üzerinde uçuyor bulduk. 15. Desen altımızda yayılmıştı. Her zamanki gibi gizemliydi. Bize yolu işaret eden oklar, yön göstericiler, işaretler yoktu. ''Bir fikrin var mı? Nereden başlıyoruz?'' diye sordum. ''Leslie, her zamanki gibi sezgilerimizi mi izleyelim?'' dedi. ''Sezgiler fazla genel, fazla sürprizlerle dolu.'' dedim. ''Tinki veya Maşara'yı biz aramadık. At elahı da. Sezgi bizi desenin belli bir noktacığına, Los Angeles'a giderken ki o noktaya götürebilir mi?'' Sanki o hain zeka testlerinin biri vardı önümüzde. Cevabı bildiğiniz zaman çok kolay ama onu bulana kadar insanı delirten türden. Leslie koluma dokundu. Richard, desene ilk iniş yaptığımızda at elahı, Tinky, Maşara'yı bulamamıştık, dedi. Başlangıçta kendimizi tanıyabiliyorduk. Carmel'de ilk karşılaştığımız zaman genç sen ve genç ben ama daha çok uçunca... Doğru. Ne kadar uçarsak o kadar değiştik. Şimdi sen diyorsun ki geri dönelim. Tanıdık bir şey görecek miyiz bakalım? Elbette. Leslie başını evet diyormuş gibi salladı. Deneyebiliriz. Geri demek hangi taraf? Her yana baktık. Parlak çizgiler her yönde uzanıyordu. Ama güneş yoktu. İşaret yoktu. Bize rehberlik edecek bir şey yoktu. Yukarı doğru helezon çizerek yükseldik. Daha önce bindiğimiz bir yeri tanımaya çalıştık. Sonunda sol tarafımızda biraz uzakta Pay'ı bulduğumuz pembe ve altın renklerini görür gibi oldum. Leslie bak! Grovley'nin kanadını eğdim. Onun görmesini sağladım. Sence acaba orası... Pembe. Pembe ve altın rengi, dedi. Birbirimize baktık. Gözlerimizdeki umudu gemlemeye çalıştık. Daha yukarı tırmandık. Tamam, dedi Leslie. Ta uzakta, pembenin ötesinde şu yeşil, Maşara'yı bulduğumuz yer mi orası? Sola döndük. Desendeki ilk tanıdık yerlere yöneldik. Deniz uçağı hayatların matrisi üzerinde homurdanarak ilerliyordu. Koskoca bir gökyüzünde minicik bir nokta. Maşara'nın yeşillerini ve altınlarını geçtik. Moskova'daki geceyi saklayan mercanları geçtik. At Erah'ın bordo karanlığını geçtik. Sanki havalandıktan sonra saatlerce uçmuştuk. Los Angeles ilk kaybolduğunda sular maviydi. Altta altın ve gümüş yollar vardı, hatırladın mı? Dedi Leslie. Eliyle uzaktaki ufku gösteriyordu. Şu, orası mı? Evet. Gözlerinde rahatlamanın parıltısı ışıldadı. O kadar zor değilmiş. Çok zor muymuş? Evet, zor diye düşündüm. Mavilerin ve altın renklerinin eşiğini aşarken bu renkler gözümüzün önünde sonsuza kadar uzanıyor gibi göründü. Oralarda bir yerde suyun belli bir noktasına iniş yapmak zorundaydık. Kendi zamanımızın kapısına. Neredeydi? Uçmaya devam ettik. Bir o yana, bir bu yana. Bizi Carmel'deki ilk karşılaşmamıza götüren o iki parlak yolu arıyorduk. Aşağıda milyonlarca yol vardı. Milyonlarca paralel ve kesişme. Ah Richie, dedi karım sonunda. Sesi deminki hafifliğinin tersine şimdi çok ağırdı. Hiç bulamayacağız. Bulacağız tabii dedim. Ama iç benliğim onun haklı çıkmasından korkuyordu. Sezgileri yeniden kullanmanın zamanı geldi mi? Fazla seçme şansımız yok. Aşağısı hep bir örnek. Peki dedi. Sen mi, ben mi? Sen dedim. Koltuğunda kendini gevşek bıraktı. Gözlerini kapadı. Bir süre sessiz kaldı. Sola dön. Sesindeki hüznü duyabiliyor muydu acaba? İyice sola çevir ve alçal. Taverna hemen hemen boştu. Barın ucunda tek başına oturan bir adam vardı. Kenardaki loca gibi yerlerin birinde de beyaz saçlı bir çift oturuyordu, o kadar. Barda işimiz ne diye düşündüm. Ömrüm boyunca nefret etmiştim bu tür yerlerden. Yoluma çıkmasınlar diye karşı kaldırıma geçerdim. Gidelim buradan. Leslie elini koluma dayadı. Gitmemi engelledi. İlk inişte pek çok yer bize bir hata gibi göründü dedi. Tink bir hata mıydı? Ya Hayley Gölü? Bara doğru yürüdü. Dönüp yaşlı çifte baktı. Gözleri iri iri açıldı. Ben de yanına vardım. Şaşılacak şey diye fısıldadım. Biziz bu ama başımı iki yana sallayıp duruyordum. Ama değişmemiştik. Kadının yüzü de erkeğinki kadar kırışıktı. Dudakları onun kadar gergindi. Adam çökmüş, rengi kül gibi olmuştu. İhtiyar değildi, yenikti.